TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı 500 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu benim TR724'teki 500. yazım. Tam 500 kez siz değerli okurlara düşüncelerimi sunma, sizlerle görüş, analiz, yorum, duygu ve bilgilerimi paylaşma olanağına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Eğer bu yazılarda herhangi bir biçimde sürçelisan ettiysem affola. Bilin ki bunu bilerek ve isteyerek yapmamışımdır. Bu yazıda son 4 yıldır toplam 500 kez sizin karşınıza bir gazete makalesiyle çıkmış bir akademisyen yazar olarak genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yazıya başlamadan önce adını burada vermek istemediğim yabancı bir gazeteci tarafından Twitter ortamında sözlü hakaret ve saldırıya uğradım. Aslında ilginç bir tesadüf ki bu genel değerlendirmenin çerçevesine çok uygun bir veri oldu bu hakaret ve saldırı. Bazı soruların yanıtlanması, bazı belki de iyi anlaşılmamış olan noktaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini anladım. Öncelikle neden yazıyorum? Bunu açıklamak istiyorum. İki nedeni var yazmamın. Bunlardan birincisi, en genel ifadeyle Türkiye'nin gidişatını beğenmediğimden. İkincisi, akademik uzmanlık alanım Türkiye ile ilgili oluşundan. Birincisi, hem Türkiye'li biri olmamdan dolayı, hem de insani nedenlerle Türkiye'deki otoriterleşen rejimden ve bu rejimin sonuçlarından dolayı derin endişe duyuyor olmam. Yani duygusal bir motivasyonum var. Rejim ve Türkiye halkının genelinin bu rejime yönelik tutumu hakkında büyük bir hayal kırıklığı yaşasam da duygusal bu bağ yok olmadı. Çünkü biliyorum ki sayıca ve oranca çok daha ufak da olsalar milyonlarca insan var benimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşan. Bu insanlar tıpkı benim gibi yaşanan olumsuz dönüşümü görüyor, endişeleniyor, korkuyor. Bu gidişatı durdurmak istiyor ve ülkenin normalleşmesinin hayallerini kuruyor. Akademik olan ikinci motivasyonumsa çok daha rasyonel bir düzlemde Türkiye ile ilgilenmemi gerektiriyor. Her iki motivasyon da benim için belirleyici. Neden yazıyorum? 15 Temmuz 2016 sonrasıydı. Ben Yarına Bakış gazetesinde köşe yazarı olarak haftada bir yazmaktayken malum nedenlerden dolayı gazete kapanmıştı. Ben yeni açtığım Twitter hesabımdan elimden geldiğince Türkiye'de neler olup bittiğini yorumlamaya çalışıyordum. Daha onlu rakamlarda takipçim vardı. Günün birinde TR724'ten bir mesaj aldım. Benim bir sıralı paylaşımımı gazetede yayınlamak istediklerini söylediler. KHK'lık olmuştum ve rejimin soluğu ailecek ensemizdeydi. Bir devlet üniversitesinde profesörken Kanada'ya 2015 Temmuz'unda bir yıllığına ailemle birlikte gelmiş, tam bir yıl sonra bir anda durup dururken hain ilan edilmiştik. Hikayemiz belki kitlesel aydın takibatı ortamında son derece sıradandı ama bizim için öyle değildi. Korkuyorduk. Daha kısa süre önce saygın ve makbul kabul edilen kamu personeli ve akademisyenken bir anda hainliğe terfi etmiştim ve işin kötüsü Türk olmayan eşim ve iki küçük çocuğum da bu süreçte aynı benim gibi devlet düşmanı ilan edilerek zulme uğramışlardı. Gazetede benim sıralı paylaşımların yayınlanmasından korktum. Ama korkunun ecele faydası yoktu. İstesem suçsuzluğumu kanıtlamaya çalışır, araya birilerini sokar, yalvar yakar olup bir şekilde yeniden sistem tarafından kabul edilen biri olabilirdim. Türkiye'deki pozisyonuma yeniden dönebilir ya da en azından bunun hayaliyle susup oturabilirdim. Hatırlıyorum da eşim rejim muhalifi olma rolüme ve yazıp çizmeme Twitter ortamında bile büyük çekinceyle yaklaşmıştı. TR724'te yazma teklifini kabul ettiğimde bu durumdan hiç memnun olmadı. Onu ikna edebilmek için ileride büyüdükleri zaman çocuklarımın babalarının dik duran ve doğruyu savunan biri olduklarını öğrenmelerinin önemli olduğunu söylemiştim. Bu düşüncemden vazgeçmedim. Bilgisayarımın klavyesine dokunurken hep onlar gözümün önüne geldi. Bundan 10 yıl, 20 yıl sonra ya bu yazdığımı okurlarsa onları utandırmamalıyım. Eşim Marina artık benim yazıyor olmamla ve tarihin doğru tarafında olmamla gurur duyuyor. laik, Kemalist mahalleden olan annem, başlangıçta kabullenemese de artık sadece benim yazılarımın değil, gazetenin de müdavimi oldu. Birçok samimi arkadaşı da bizim gazeteyi okuyor. Ben neden Gülen cemaatini savunuyorum? Bazıları bunu çok merak ediyor. Onları da sizi de şaşırtsa da bu soruya benim yanıtım çok basit. Ben asla Gülen cemaatini savunmuyorum. Ben hiçbir grubun avukatı değilim. Açık söyleyeyim, Kürt siyasi hareketinin, liberallerin, LGBT bireylerin, solcuların, grup yorumun, barış akademisyenlerinin, Alevilerin ya da gayrimüslim azınlıkların olanların uğradıkları mağduriyetleri dillendirmemle Gülen cemaatinden olanların mağduriyetlerini dillendirmem arasında hiçbir fark yok motivasyon açısından. Azıcık aklı olan ve beni yazılarımdan ve sosyal medya paylaşımlarımdan tanıyan biri bunu derhal anlar. Dahası beni yakından tanıyan arkadaşlarım ve meslektaşlarım da bunu bilir. Benim derdim birilerini savunmak değil. Böyle bir motivasyonum ve amacım yok. Benim amacım Türkiye'deki otoriterleşme ve faşizanlaşmadan dolayı mağdur olan herkese aynı ölçütlerle yaklaşmak. Mağdurların dünya görüşü ve ideolojilerine göre pozisyon almayıp, herkese aynı kriterleri ve standartları uygulamak. Düşüncelerinize katılmıyorum ama onları savunma hakkınıza sonuna kadar sahip çıkarım ilkesiyle hareket etmek. Neden TR724? Neden olmasın? Cemaate yakın oldukları için mi? Peki mesela Diken'de ya da Ahval'de, Cumhuriyet veya Sözcü'de, bugüne dek TR724'te yazdığım şeyleri yazsaydım, o zaman o yayın gruplarına mı tasnif edilecektim? TR724'te açıkçası her yazarın ideal ortamı olan bir redaksiyonel özgürlük rahatlığında yazıyorum. Bugüne dek yazılarımda birçok aykırı şeyler olsa da tek bir kez bile müdahale görmedim. Bu benim öznel deneyimimdir. Aynı deneyimi yarına bakışta ve zamanda da yaşamıştım. İddia ediyorum ki bugün mesela Can Dündar bir yazı yayınlamak istese, gazete bu yazıyı da derhal yayınlar. Gazeteler platform olmalıdır. Yazarların görüşleri yazarları bağlar. Ben TR724'te yazarken tümüyle bu parametrelerle düşünüyorum. Yazdığım platform önemli değil. Nerede yazdığım değil, ne yazdığım önemli. Cemaatçi miyim? Bu, özür dilerim ama bunu bana biri sorsa, ki sıklıkla soruluyor malum Türkiye sosyolojisi, son derece kaba bir soru olurdu. Fakat burada 500. yazının hatırına çok açıkça yazayım. Hayır, ne Gülen cemaati veya hizmet hareketiyle ne de başka bir İslami cemaat veya dini grupla herhangi bir aidiyet veya sempati bağım yok. Fakat hemen şunu ekleyeyim ki, olsaydı da bunu gururla söylerdim. Çünkü din ve inanç özgürlüğüne inanıyorum. Herkes istediği dini düşünceye inanmakta ya da inanmamakta, istediği dini örgütlenme veya gruba girmekte veya girmemekte özgürdür. Ama hiç kimse kendi dini düşüncesini baz alarak diğer insanların inancına veya dini örgütlenme gereksinimine laf edemez. Gülen cemaati bugün günah keçisidir. Daha dün Gülen cemaatine yakın medyada çalışan veya gazetelerinde yazan birileri bugün kalkmış Gülen cemaati için terör örgütü falan diyorsa, o zaman bu kişilerin kendileri de teröristtir. Gülen cemaati içinden veya onunla ilişkilendirilen birileri eğer suç işlemişlerse mutlaka yargılanmalıdırlar. Fakat bugün Türkiye'de bağımsız yargı bitmiştir. Bu ortamda yüz binlerce kişinin sudan ve komik gerekçelerle vodvili mahkemelerde yargılanıyor olması en asgari insan hakları standartlarına göre bile utançtır. Buna karşı çıkmamak, bunu kendi ideolojik pozisyonları gereği görmezden gelmek ve insanların çığlıklarına kulaklarını tıkamak aydın davranışı olamaz. Eğer bu ortamda Salt TR724'te veya öncesinde yarına bakışla zamanda yazdım diye cemaat iltisaklı ilan edilerek takibata uğratılacaksam, ki olan bu, benim için onurdur bu. Aynı şeyi büyük rahatlıkla Kürt siyasi hareketi, LGBT, Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, yoksullar, sekülerler, barış akademisyenleri ve solcular için de söylüyorum. Nasıl ki LGBT haklarını savunmak için homoseksüel olmak ya da Yahudilerin haklarını savunmak için Yahudi olmak gerekmiyorsa, cemaatten olanların hak ve hukukunu savunmakla da cemaatçi olunmaz. Hele FETÖ gibi rejim düskurunu kullanmak benim gözümde ancak bir rejim borazanının yapabileceği davranıştır. Bunu yapan da aydın olmaz, entelektüel kabul edilemez. Aynı şey Kürt siyasi hareketini destekleyen herhangi birine terörist demek için de geçerli. Kendisine uluslararası gazeteci diyen biri, benim birkaç Twitter paylaşımıma son derece saldırgan ve nefret dolu yanıtlar verince bu 500. yazının konusuna karar verdim demiştim. Bakın o paylaşımlardan birinde Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi hakkında şunu söylüyorum. Ayasofya konusundaki ikazlarımın altına yapılan bazı yorumlar kafamda tolerans kültürü hakkında birçok şeyi daha da netleştirdi. Adam bana, senin kült kardeşlerin masum insanları sahte suçlarla yargılarken toleransın neredeydi hödük diye yanıt veriyor. İngilizce yazdığım bir başka Twitter paylaşımında Ayasofya'nın 1500 yıllık bir Hristiyan dünyasının en eski katedrali olduğunu, cami olarak değil kilise olarak kalmasının çok daha normal olacağını söylemişim. Ona şu yanıtı veriyor. Tercümesi. Ayasofya'nın Hristiyan geçmişini bir kült üyesi olarak, Gülen hareketini kült olarak betimliyor ve benim o kültün üyesi olduğumu ileri sürüyor. Kendi politik Haçlı seferinle amaçların doğrultusunda enstrümantalize ediyorsun. Bir Hristiyan olarak en azından kültürel bunu iğrenç buluyorum. Sana ve fırsatçılığına yazıklar olsun. Utan. Trolün birinin yazdığı tweetlere bak. Yazım hatası kendisinin, çoğunda Türk düşmanlığı, Türkiye aleyhine. Paul eminim ki, yazım hatası kendisinin, sen bundan daha Türksün, diyen bir başka Twitter paylaşımına cevaben de, Türk düşmanı, Kürt düşmanı, genel olarak bu bölgenin düşmanıdır ama Kanada anlamaz bunu maalesef, diyor beni kastederek. Bunu sıradan bir Twitter kullanıcısı yazsa, görmezden gelir, engellemekle yetinirim. Fakat bunları yazan The Guardian gibi, The Atlantic gibi yayın kuruluşlarında yazılar yayınlayan, Türkiye muhabiri olarak kabul gören, Sabancı Üniversitesi'nden Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'ndan mezun, uluslararası bir gazeteci. Ek bilgi olarak Türkiye kökenli değil, Amerikalı. Bu paylaşımların nefret suçu içerdiği çok nettir. Rejimin diskuru eğer muhalefet tarafından benimsenmemiş olsaydı, Kemalist ulusalcılarla sosyal etkileşimde olduğunu düşündüğüm bu gazeteci bu tür cümleler kuramazdı. Ülkesi ABD'de nefret suçlarına karşı hem yargı yaptırımları çok serttir, hem de mesleki olarak bu tür aşırı düşüncelere sahip, nefret suçu işleyen bir gazeteciyi ABD medyası asla herhangi bir medya kuruluşunda barındırmaz. Mesele Orta Doğu olunca, özellikle de Türkiye'deki hakim politik dil rejim jargonunca belirlendiği için bu tür sözlü saldırılardaki eşik de düşüyor. Türkiye'deki iktidarın da muhalefetin de rejimi oluşturması, evrensel insan haklarını ve bunların gereğini talep eden demokratların gardını düşürüyor. Buysa benim 15 Temmuz 2016'dan bu yana yazma gerekçelerimin başında gelen bir motivasyon. Tam 500 kez, aşağı yukarı 3 sayfa, neredeyse dün aşırı yazdım ve buna karşı mücadele verdim. Açıkçası bir avuç benim gibi insan gibi ben de çok yoruldum. 500 yazıda 3'er sayfadan 1500 sayfaya yakın bir faşizme eleştiri güncesi oluştu. Bugün iyi ki yazmışım diyorum. Çünkü alternatifi direnmeden teslim olmaktı. Biliyorum ki yalnız değilim. Sizler varsınız. Umarım başka yazılarla hak ve hukuk arayışı mücadelemize devam ederiz, diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.